Ayrım 8.
Sayfa 89. Karanlık ve çamurlu sokağa girdiğimiz zaman yorgunluğumu hissettim. Ateşin başında jandarmaların dostluk gösterileri bana kim bilir daha ne kadar zaman ötede beride dolaşıp bilmediğim evlere sığınmaya mecbur olacağımı unutturmuştu. Nihayet sokakta Şemsi Çavuş bir kapıyı çaldı ve bana dedi ki, "Burası Muhtar Resul Ağa'nın evidir, sadık bir adamdır. Ötekiler gelinceye kadar bu evde dinlenirsiniz." Karanlık bir eve girdik, tahta merdivenlerden evin tek katına çıktık. Merdivenin başında elinde küçük bir lamba ile uzun boylu bir köylü kadın duruyordu. "Safa geldin kızım," dedi. Herhalde annem olacak yaşta değilse bile bu zavallı mülteci kadına analık etmek istiyordu. Merdivenin basamağında oturarak çamurlu ayakkabılarımı çıkarmaya çalışırken tatlı bir sesle, "Zararı yok, çıkarma ayakkabılarını," dedi. Girdiğim odada çatır çatır yanan odunlarla dolu bir ocak, yerde koyun pöstekileri vardı. Üstünde iki küçük kız oturuyordu. Çocuklar beni yakalayarak sedire götürdüler. Oraya oturtup iki tarafımdan bana sarıldılar ve soğuk yanaklarımı öpmeye başladılar. Eğer bana tek rahat ve huzur verebilecek bir odayı kendim hazırlamış olsaydım, bundan daha mükemmelini yapamazdım. Anaları ayakta bana tatlı tatlı gülümseyerek bakıyordu. Hiçbir şey sormadı. Yalnız dedi ki, "İstanbul'da kan gövdeyi götürüyormuş. Vaziyet pek o kadar fena değil. Benim İstanbul'da bir kızım var, onu da çok merak ediyorum." "Köydeki vaziyetiniz nedir?" "Çok kötü. Bakkal köyün 20'si geçen ay 3 kişi öldürdüler. Kimse sokağa yalnız çıkamıyor. Son zamana kadar bir tek jandarmamız vardı. Şimdi şükür 2 kişi oldular. Kumandanları Şemsi Çavuş çok iyi adam. Bir şey yemek istemez misiniz?" "Teşekkür ederim, bir şey istemem." "Kahve?" "Getirin, içerim." Hemen bir tepsinin üstünde bol köpüklü bir fincan kahve getirdi. Bu kadının benim hakkımda tek bilgisi bir mültecinin eşi olmamdan ibaretti. Karakol biz oradan ayrılıncaya kadar benim adımı kimseye söylemek istemiyordu. Bir dakika sonra kocası da geldi. Uzun boylu, kara sakallı, tatlı yüzlü bir Anadolu'luydu. Biraz sonra da çoban kıyafetli 15 yaşlarında tahmin edilen oğlu gelerek ocağa odun attı. İşte orada Anadolu'lu ile Makedonyalı arasındaki farkı tamamen anladım. Bu adam sakin, içinden alaycı, becerikli görünüyordu. O ne Enver Paşa'nın İngilizlerle kavgasına ne de Mustafa Kemal Paşa'nın Yunanlıları Atina'ya sürükleyeceğine inanıyordu. Padişahın hiyanetini hissetmekle beraber ona sövmüyordu. Kendisi için bizim başarımız şüpheli görünmekle beraber gene de sadakatiyle hizmet ediyordu. Birdenbire kapı açıldı, ev sahibi kadın girdi. "Sizi biri görmek istiyor," dedi. Hemen sonra garip yüzlü, uzun boylu bir adam içeri girdi. "Kurtulduğunuza memnun oldum Halide Hanım. Emindim. Geçen hafta İzmir Milli Müdafaa Cemiyeti'nde..." "Ben sizi hiç İzmir Milli Müdafaa Cemiyeti'nde görmedim. Buraya nasıl geldiniz?" "Gebze'den. Beni 4 jandarma getirdi." "Karakol biliyor mu?" "Karakol mu? Ben teftişe geldim. Bütün bunlar benim emrimde." Bunu söylerken elini bütün dünyaya hükmediyormuş gibi sallıyordu. "Benim burada olduğumu nereden haber aldınız?" "Eski muhtar Ahmet Ağa'nın evine gittim. Bir kadının araba ile karakola, sonra da Resul Ağa'nın evine geldiğini öğrendim. Eski muhtar çok iyi bir adamdır. Oraya gitmeliydiniz." Bunu duyunca tabii vaziyeti anladım. Ev sahibi biraz sonra bana bu adamın benim kocam olduğunu söyleyerek beni görmek istediğini söyleyince hem şüpheye düştüm hem de fena halde kızdım. Bir yalancı aynı zamanda da İngilizlerin bir adamı olabilirdi. Kendisine karşı etrafta hasıl olan şüpheye rağmen bir konudan ötekine atlıyor, elini uzatarak "Bütün burası benim emrimde," diyordu. "Ben Cami Bey'in dostuyum. Doktor Adnan'ı da tanırım. O da geliyor mu? Benim İzmir dağlarında 6 Yunan zabitine ne yaptığımı duydunuz mu? Onlarla karşılaştığım zaman tüfeğimde yalnız 5 kurşun vardı. Hemen ateş etmeye başladım. Bir tanesi düştü, iki tanesi düştü. Üçüncüsünü ateş ettiğim zaman hepsi tabanları kaldırdı, kaçtı." Bu aralık odaya giren Şemsi Çavuş benim kadar şüpheli görünüyordu. Sert bir sesle, "Karakola haber verdiniz mi?" "Lüzumu yoktu, ben Gebze'den geliyorum. Bunu tahkik etmek lazım." "Hiç lüzum yok, ben Cami Bey'in dostuyum. İzmir dağlarında..." Bu defa her şey benim emrim altında dememekle beraber konuşmasına devam etti. Şemsi Çavuş'un hareketi bana tehlikeyi daha fazla hissettirdi. Eli kalçasındaki tabancasına sert sert adama bakıyordu. Ateş edip etmemek için karar vermeden önce benden bir işaret bekliyordu. Önce bunca kişinin hayatını tehlikeye sokmak ihtimali olan bu adamı himayeye hakkım olup olmadığını düşündüm. Fakat aynı zamanda bu adamın bir serseri ve geveze olması ihtimalini de düşündüm. Odadan dışarı çıktım. Şemsi Çavuş da arkamdan geldi. Dedi ki, "Cami Bey ile Adnan Bey Dudullu'ya gelmişler. 20 dakika önce de oradan hareket etmişler. Bir saate kadar buraya gelebilirler. Ben bu adamı burada bırakamam. Herhalde bu evden çıkmalı." Bu aralık adam içeriden seslendi. "Çavuş, siz daha başkalarını da bekliyormuşsunuz. Buradaki kadın beni onlardan biri zannetti." "Silahınız var mı?" Hayır, siz bana bir silah vermelisiniz. Ben Halide Hanım'la Anadolu'ya gideceğim. Ben çavuşu onlar gelinceye kadar bekleyelim dedim. Çavuş çıktı. İngilizlerin elinden kaçmaya muvaffak olan bir kadının bile bu ihtilal işlerinde bulunmaması lazım geldiğini düşündüğüne emindim. Zaman çok uzun geldi fakat biraz sonra ev sahibi kadının merdiven başından sesi geldi. Ayaklarınızı çıkarmayın. Buna Cami Bey cevap verdi. Merhaba hemşire, papuçlarımız çok kirli. Senin temiz evini kirletmemek lazım. Ben hemen dışarı fırladım. Adam da kapının önünde duruyordu. Merdiven başında Cami Bey'in kulağına bu adamı tanıyıp tanımadığını sordum. Cami Bey tanımadığını söyleyince Şemsi Çavuş'u bu adam hakkında bilgi edinmek için karakola yolladık. Nihayet yumurta, yoğurt ve ekmek getirdiler. Erkekler hemen yemeye başladı. Acele ediyorduk. Çünkü Tepeören denilen köye şafak sökmeden varmamız gerekiyordu. Biraz sonra çavuş geldi. Yüzünden bu adamın öldürülecek kadar mühim olmadığına kanaat getirdiği anlaşılıyordu. Herifin yüzüne bakmadan dedi ki, sen de gidebilirsin Anadolu'ya. Tabii, fakat ben silah isterim. Gayet iyi nişancıyım. Bundan sonra başladığı uzun hikayelere kimse kulak vermiyordu. Şemsi Çavuş Doktor Adnan'a diyordu ki, hemen hareket etmeniz lazım efendim. Resul Ağa öküz arabasını hazırladı. Sizi kendisi götürecek. Yanınıza iki silahlı jandarma da vereceğiz. Mehmet Çavuş da sizinle beraber gelecek. Kornayı bugün İngilizler işgal etmişler. Bu aralık elindeki küçük bir haritayı tetkik eden Cami Bey dedi ki, Korna işgal edilmişse Tepeören'e nasıl gidebiliriz? Şemsi Çavuş cevap verdi. Mehmet Çavuş'un bildiği hususi bir yol var. İngilizler sizin geleceğinizi öğrenmişler. Yolları muhafaza altına almışlar. Mehmet Çavuş'un göstereceği yoldan giderseniz kurtulursunuz. Dipnot. İsmail Fazıl Paşa bir gece önce Korna'dan geçmiş. Mustafa Kemal Paşa'ya bizim yolda olduğumuzu söylemiş. Her nasılsa bu haber de İngilizlerin eline geçmişti. Yazarın notu. Şimdi karakolun benim ismimi köye niçin vermediğini anladım. Cami Bey karnı doyup da sigara yaktığı zaman ancak bu acayip adamın yüzüne baktı ve dedi ki, ben seni bir defa İzmir Milli Müdafaa Cemiyeti'nde görmüştüm. Ben de kendi kendime bunu daha evvel niçin söylemedin, az daha herifi öldürecektik dedim. 12'ye çeyrek kala beni öküz arabasına bindirdiler. Arabanın üstünde 3 tane saman dolu çuval vardı. Öküzlere en yakın olanının üstüne oturdum. Öküzlerden korktuğum için o zamana kadar hiç yanlarına yaklaşmazdım. Fakat bu anda öküz bile olsa canlı bir mahluka yakın olmak istiyordum. Ortalıkta hiç ışık yoktu ve kimse konuşmuyordu. Yağmur yağıyordu. Yalnız yukarıdan sızan ışıkla jandarmaların tüfekleriyle yürümekte olduklarını görüyordum. Ev sahibi kadın beni yağmurdan korumak için üstüme iki çuval örtmüştü. Erkekler arabanın yanında bir sıra olmuş yürüyorlardı. Gece çok karanlıktı. Durmadan yağmur, karla karışık tipi halinde yağıyor. Kısaca gökyüzü tepemize durmadan bir şeyler indiriyordu. Aynı zamanda buz gibi bir rüzgar ara vermeden esiyordu. Bu vaziyetin nakaratı arabanın tekerleklerinin gırç gırç diye çıkardıkları seslerle Doktor Adnan'ın sürekli öksürüğüydü. Bu ebedi ve ıslak karanlık içinden seslendim. Mehmet Çavuş! Ta yanı başımdan buradayım diye bir ses gelince şaşırdım. Baka kaldım. Ya çuvalın ucunu yahut da eteğimi yakalamış ve yolun sonuna kadar beni bırakmamıştı. Sordum, bu yirmiler dediğiniz kim oluyor? Bakkal köyün Hristiyanlar çetesi. Bunu kayda değer bir küfür sesi takip etti. Başka çete var mı? Evet, Paşa köyünden 50'lik ve İzmir'den 80'lik bir çete bütün bu havaliyi kontrol ediyor. Türk köylüleri kendilerini nasıl müdafaa ediyorlar? Silahları olmadığı için bir şey yapamıyorlar. Fakat daha içerilerde bizim de iki çetemiz var. Kim onlar? 20 kişilik bir kuvvetin başında olan Arslan Kaptan. Dayı da var orada. Bu dayı da kim oluyor? Tabii, Dayı Mesut. Bu meşhur Dayı Mesut'u bilmememe hayret eden Mehmet Çavuş devam etti. Hristiyan çetelerin vazifesi yakaladıkları milliyetçileri öldürmek. Onlar İngilizlerin himayesinde. Bunu çok canlı küfür serisi takip etti. Bundan sonra sessizlik, sonsuz ıslaklık ve titreme. Birdenbire uzun mavi bir ışık sol tarafımızdaki sırtları taradı. Bu neydi? Gerçi karanlık korkunçtu ama bu ışık jandarmaların sert yüzlerinde endişe uyandırıyordu. Sordum. Bu nedir Mehmet Çavuş? Gök gürlemediği için herhalde şimşek değildir. İngilizlerin projektörü, Hristiyan çeteler bizi görsün diye ikide bir etrafı aydınlatıyorlar. Mehmet Çavuş, efendim, şimdi bana Anadolu'ya nasıl silah kaçırdığını anlat bakayım. Mehmet Çavuş'u bunun kadar hiçbir konu heyecanlandıramazdı. Korkunç bir sevinç içinde anlatmaya başladı. Önce silah kaçırma tekniği hakkında uzun bilgi verdi, sonra kendi yaptıklarına döndü. Onun hareket sahası Samandıra ile İzmit arasındaymış. Kömür veya saman çuvalları içine silahları saklayarak gece götürmüş. Sabah olunca arabaları boşaltırmış. Herhalde zeka ve cesarete dayanan bir hareket bu. Çünkü yollar İngilizler tarafından boş, sahalar da Hristiyan çeteler tarafından teftiş edilmekteydi. Mehmet Çavuş son kaçakçılığından bahsederken gururu son dereceyi buluyordu. 40 araba dolusu silahtı, işgal henüz olmuştu. Gece yarısından sonra kornaya erişmiş, köyün dışında bir yere gömmüştük. Şafak sökmeden önce toplandık, silahları yerleştirmeye başladık. Fakat yanımdaki adamlar korktular, ben hemen tüfeğimi göstererek sizin adlarınızı, hükümet defterinde yoktur, haydi bakalım hepinizi köpek gibi gebertirim dedim. Bundan sonra adamların silahları yüklerken Hristiyan çetesinin hücumuna uğradığını, onları tek başına tüfeğiyle nasıl karşıladığını ve köylülerin nasıl cesurca davrandıklarını anlattı. Gerçi Mehmet Çavuş'la jandarmalar pek anlaşamıyorlarsa da gayeleri birdi. Mehmet Çavuş Anadolulu, onlarsa Makedonyalıydılar. Köylüler vergiden şikayetçi oldukları için hükümete karşı gelmeye hazırdılar. Aynı zamanda hepsinin biraz Bolşevik propagandasına tutulmuş olduklarını da hissettim. Karanlık, arada bir yanan ışıklar, soğuk, yağmur, sonra gırç gırç. Bana hiç bitmeyecekmiş gibi geldi. Islaklık üstümdeki çuvalları geçmiş tenime kadar işlemişti. Bir tek teselli Mehmet Çavuş'un sesiydi. Bu 40 araba hikayesini kaç defa tekrar ettiğini hatırlamıyorum. Herhalde bu tekrarın bana sükun verdiğini hissediyordu. Araba birdenbire yana sarktı ve durdu. Bir ses, yolu kaybettik, kuyunun önündeyiz, hiçbiriniz yerinizden kımıldamayın. Işık, ışık. Fakat ışık yoktu, herkesin cebindeki kibritler de ıslanmış olduğu için yanmıyordu. Benim bir cep fenerim var dedim. Nihayet bohçadan çıkararak yolu aydınlattık. Herkes Mehmet Çavuş'un konuşmaktan başka bir şey yapmadığını söyleyerek onu suçlandırıyordu. Hep birden öküz arabasını yukarıya çekerek tepeye giden dağ yolunu tutmak istedik. Bu epeyce uzun sürdü çünkü arabayı yerinden kımıldatmak çok zordu. Ben de arabadan indim, nihayet yola düzüldük. Bu yolda öküzle beraber insanlar da araba çekiyordu. Resul Ağa durmadan öküzlere haydi oğlum, haydi oğlum diyor, Mehmet Çavuş da benim yanıma gelmiş, 40 arabaydı diye eski hikayesine devam ediyordu. Gözlerimi kapadım çünkü bu gecenin sonu gelmeyecekmiş gibi görünüyordu. Gözlerimi açtığım zaman karanlık inceleşmiş, ortalık yavaş yavaş beyazlaşmaya başlamıştı. Artık yağmur çok hafif bir sis haline almıştı. Yan tarafımızdaki sırtta bir sıra köy evleri görünüyordu. Yine gırç gırç, yine arabanın yola devamı. Bir evin bir tek büyük dumanlı odasına girmiştik. Ocağın yanında korkunç yüzlü bir adam ateşle meşguldü. Köşedeki yatakta da bir adam kalkmış gözlerini ovuşturuyordu. Birkaç asker bizi karşıladı. Genç ve çok kaba giyinmiş olmalarına rağmen tavırlarında okumuş ve yetişkin bir insan hali vardı. Bir tanesi ancak 18 yaşında olmalıydı. Öteki biraz daha büyüyecek, kısa boylu, sarışın bir adamdı. Kendisini mülazım, yani Teğmen Bekir diye tanıttıktan sonra yanındakini de yüzbaşı Esat diye takdim etti. Mülazım Bekir ocağın başındaki adamı geri çekerek beni orada ufak bir iskemleye oturttu. Üstüm başım sırılsıklamdı. Ateşin yanındaki adam bir taraftan esniyor, bir taraftan da diyordu ki, bu Korna köyündeki adamların seni haber vermelerini onlara göstereceğim, hepsini keseceğim, vallahi billahi. Bunu söyledikten sonra onları ne şekilde geberteceğini garip bir tavırla anlatıyordu. Erkekler ocağı doldurdukça doldurdular. Oradaki üç erkek Bulgarca, Türkçe bir takım türküler çağırıyorlardı. Hepsi Mehmet Çavuş'un başka başka örnekleriydi. Mülazım Bekir dedi ki, burası köyün mektebiydi. Şükrü Bey Anadolu'ya geçenlerin selametini o temin ediyordu. Şimdi gelecek, biraz dinlenmez misiniz? Ben etrafıma bakınarak nerede yatabilirim diye düşünüyordum. O, arkanızda vaktiyle hocanın odası olan bir bölme var, orada size bir yatak yaparım dedi. Kalktım, onu minnetle takip ettim. Arkamdaki bölme mini mini bir köşe bölmesiydi. Mülazım Bekir bir şilte yaydı ve yerden hayli kirli bir torba alarak başımın altına koydu. Bundan sonra paltosunu çıkararak üstümü örttü. Ben sizin birçok konferanslarınıza ve bütün mitinglerinize gelmiştim. Fakat sizi tanımak imkanını bulamamıştım dedi. Sonra bölmeden çıktı. Bu bölmenin öbür tarafından kalpakları görüyordum. Yattım, başımı o pis torbanın üstüne koymaya çalıştım. İçi kocaman taşlarla dolu gibiydi. Torbayı açınca bu taş sandığım şeylerin gayet sert simsiyah asker tayınları olduğunu gördüm. Kim bilir kaç kişinin yatmış olduğu bu şiltenin kokusu beni bir türlü uyutmuyordu. Evet, bu o zamanki Türkiye'nin o insan sınıfının kokusuydu. Yüzyıllar süren zulüm, sessiz meşakkat, yani zorluklar onların vücuduna bu kokuyu vermişti. O zaman bazı genç yazarların halkın hayatı diye halk psikolojisine dair yazdıkları yazıları düşünerek gülümsedim. İnsan o günün o tabakasını anlamak için mutlaka bu kokuyu koklamış olması lazımdı. Evet, bu zulmün ve zulme karşı duyulan büyük öfkenin kokusuydu. Burada ne yapıyorsun Şükrü? Çok şükür sağ kurtulmuşsun. Görüyorsun ya, ben burada milleti idare ediyorum. Kudretli, biraz da alay eden bir ses. İki çocuk gibi birbirine sarılan adamların başlarını görüyorum. Bunlardan biri Adnan, öteki Şükrü Bey'di. Bölmenin öbür tarafından Şükrü Bey'in yeni bahçeli kahverengi ipek kalpağını görüyorum. Bekir, benim torba hazır mı? İyi kapa, diş fırçalarını bir düzeye alıp kaçıyorlar. Doktor Adnan'a dönerek, hemşireniz nerede diye sordu. Tabii beni kastediyordu. Onlar bölmenin arkasında uzun tahta sıraya oturmuşlar. Güya beni uyandırmamak için yavaş yavaş konuşuyorlar. Kalktım, binbaşı Şükrü Bey'le konuşmak için ben de bölmenin öbür tarafına geçtim. Arkasında iyi biçilmiş kahverengi bir spor elbise, ipek gömlek ve kırmızı bir boyun bağı vardı. Sanki bir ihtilal piyesi oynamak için sahneye çıkmıştı. Elimi öptü, şalımı tahta sürenin üstüne sererek beni oturttu. Önlerindeki mangalda yumurta ve et pişiyordu. Şimdi yemeğimizi yeriz, sonra hemen hareket ederiz hemşire. Nereye gidiyoruz? Köselere, bizim sevgili Mesut Dayı ile Korkunç Arslan Kaptan'ın merkezi. Buradakilerin ikisi, iki kahraman sizi götürecek. 8 saat kadar sürer. Benim kahramanlardan hoşlanmadın mı hemşire? Hayır, öyle değil. Yalnız gitsek olmaz mı? Olamaz, bu adamlara tam emniyet etmelisiniz. Bunlar bizim ordumuzdur. Bunu söyledi, biraz düşündü, sonra seslendi. Buraya gel Bekir, bu Bekir benim yavrumdur. Bekir sizinle beraber köselere kadar gidecek. Haydar'la İhsan da önde yürüyecek. Gerekirse Hristiyan çetelerle dövüşecekler. Saman dolu çuvalın üstüne tırmanırken yeni bir adam daha peyda oldu. Bu Ahmet Halim adında bir tüccardı. Derhal arkasındaki yağmurluğu çıkararak bana giydirdi. Çünkü yağmur hala yağıyordu. Şükrü Bey bizi yolcu ettikten sonra mülazım Bekir arabanın yanında yürüdü. Omuzunda bir tüfek, belinde tabanca vardı. Kemerinden de 2 bomba sallanıyordu. Şükrü Bey diyordu ki, benden sonra en iyi atıcı bu Bekir'dir. Evet, gerçekten binbaşı Şükrü Bey'in atıcılığı meşhurdu. Maltepe'deki Endat, yani atış mektebinin başında bulunuyordu. Biz tekrar Anadolu'nun tepelerinden, arka yollarından ilerliyorduk. İki yerde durduk. Birisi kahvehaneydi. Birer fincan kahve içtik. Şükrü Bey'in kahramanları Bekir'in belinde sallanan bombalara ağızları sulanarak bakıyorlardı. Çünkü orduya mensup olmayan milli müdafaacılara bomba verilmiyordu. Bu yolda hiç unutmadığım bir şey de gül bahçeli bir yerden geçerken etrafa yayılan gül kokularıydı. Kahramanlar bir zaman için gözden kayboldular. Sonra onları bir kayanın arkasında bulduk. Artık Köseler Köyü'ne selametle gidebileceğimizi söylediler. Bundan sonra atıcılıktaki marifetlerinden bahsetmeye başladılar. Mülazım Bekir de durmuş yüksek kayanın tepesine bakıyordu. Kahramanlardan biri tepedeki beyaz bir noktayı işaret ederek Bekir'e onu vurup vuramayacağını soruyordu. Mülazım Bekir derhal tüfeğini kaldırarak tetiği çekti. Beyaz, üstü yeşil bir kaya parçası önümüze düştü. Mülazım Bekir aynı zamanda benim de ille tüfek atmayı öğrenmem gerektiğini söylüyordu. Akşama doğru rüzgar soğuk ve şiddetli esmeye başladı ve kalın bir karanlık perdesi etrafımızı sardı. Arkamdaki yağmurluk canımı kurtardı diyebilirim çünkü artık içime yağmur girmiyordu. Bir kırlıktan geçtikten sonra köselerin kapısına geldik. Köselerin kapısına taşlı bir yoldan ve mezarlıktan geçilerek giriliyordu. 4 tarafı tepelerle sarılmıştı. Yokuştan inerken arabadan inmemi tavsiye ettiler. Çünkü öküzlerin sırtına düşecek kadar araba eğilmişti. Fakat ben o kadar halsizdim ki hiç aldırmadan yerimde kaldım. Nihayet ötede bir de evler göründü. Birkaç asker ellerinde fenerle dolaşıyorlardı. Araba köyün nihayetinde büyük bir bahçenin ortasındaki evin kapısında durdu. Bir asma altından geçerek eve girdik. Tam bir köy evi, ahırı yanı başında. Erkekler başlarını kaldırmış bize hayretle bakıyorlar. Bizi eve götürenler orduya mensup askerlerdi. Temiz, geniş bir odaya girmiştik. Odanın orta yerinde bir halı, yan duvarında bir sürü yatak üst üste dizili duruyordu. Mülazım Bekir ateşin karşısındaki duvarın yanına bir yatak serdi. Ben de oturup arkamı dayadım duvara. Ötekiler de kendilerine şilteler serdiler. Mini mini bir iskemle üzerinde küçük bir lamba yanıyordu. Fakat ocaktaki ateşin ışığı kâfi geliyordu. Erkekler ayaklarını ocakta ısıttıktan sonra şiltelerine oturarak sigaralarını yaktılar. Askerlerden biri yoğurtla yumurta getirdi. Ben de bir parça peynirle ekmeğimi çıkardım. Tam biz oturup yemeye başlarken dışarıdan bir ses duyduk. Ben de geleyim, sizinle yemek yiyeyim mi Adnan? Kapı açıldı. Binbaşı Şükrü kolunda uzun boylu temiz giyinmiş fakat benim nevres bacı kadar siyah bir adamla içeri girdi. Şükrü Bey, Mesut Dayı diye bize onu tanıtırken sesinde hafif bir rikkat, yani incelik ve sevgi hissediliyordu. Adamcağız benim elimi öptükten sonra Şükrü Bey'in ona karşı hissettiği sevginin sebebini anladım. Mesut Dayı'nın halinde, davranışında ince bir şövalye edası vardı. Binbaşı Şükrü Bey, Mesut Dayı'nın bir çocuğu olduğunu anlatırken ondan sütlü kahve diye bahsediyordu. Galiba karısı Beyaz'dı. Erkeklerin çubuklarını içtikleri bu sakin Anadolu odası bana sonsuz bir huzur verdi. Fakat Cami Bey o ebedi haritasını çıkarıp incelemeye başlayınca bu sükun kayboldu. Bir kuyu dibinde gibi duran bu köye bizi getirmenin ne manası var? İngilizler 9 kilometre ötemizde. Bir saate kadar gelir bizi kapana kısılmış fareler gibi yakalayabilirler. Söylediği doğruydu fakat ben canlı olarak İngilizlerin esiri olmak istemiyordum. Sordum. Mesut dayı kuvvetiniz ne kadar? 30 kişiyiz hemşire. Bunu söylerken Mülazım Bekir'in bombalarına gözüm dikilmişti. Eğer bizi sararlarsa ne yaparsınız Mesut dayı? O gayet kararlı bir sesle dövüşürüz hemşire dediği zaman biraz sükun buldum. Şimdi hepsi Cami Bey'in haritasının üstüne eğilmiş yolumuzu münakaşa ediyorlardı. Yüzbaşı Esat'la Mülazım Bekir Şükrü Bey'e birer telgraf getirdiler. Bunları okurken yüzü karardı. Anlaşılan bütün yolları İngiliz süvarisi tutmuştu. Aynı zamanda İzmit kumandanından emin değildiler. Adapazarı'nda bizi vurmaya hazırlandığı söyleniyordu. Adapazarlıların eline geçmemek için 3 gün içinde hareket etmemiz gerekti. Bunu yapabilmek için de Çal köyünden geçmek gerekiyordu. Bu ise yeniden dağları aşmak demekti. Bu münakaşa esnasında Gebze Jandarma Kumandanı Binbaşı Şükrü Bey'e bizi oradan ne kadar çabuk kaldırmak mümkünse kaldırmasını tavsiye ediyordu. İngilizler her hareketimizi haber alabilecek durumdaydılar. Tekrar kapı vuruldu, gözler kapıya çevrildi, Arslan Kaptan göründü. Selamlaşınca dedim ki sen demek burada kaplanların şefisin. Yüzü İsa'nın resimlerine benzeyen kendisi mini mini bir adamdı. İnce uzun bir çene, muntazam bir burun, çocuk gibi gözler. Bu kaplana benzeyen yüzün vücudu ne kadar başkaydı. Ayakları yere dokununca derhal kaplanvari bir süratle yukarı kalkıyor ve vücudu atılan bir ok yayı gibi hareket ediyordu. Üzerinde kahverengi bir pantolon vardı, beli fişeklerle dolu. Üzerinde bir ipek gömlek, başının üzerinde kocaman kırmızı ipekli bir şey sarılı. Elinde bir tüfek, belinde 2 tabanca ve aralarında bir kama. Tüfeğini yere koyarak bana doğru geldi. Elimi 2 defa öpüp başına koyduktan sonra "Safa geldin hemşire hanım" dedi. Sonra tüfeğini alarak bir şiltenin üzerine bağdaş kurdu, tüfeğini de dizlerinin üstüne koydu. Şükrü Bey ona durumun ciddiliğinden ve at bulmak lüzumundan bahsetti ve bana dönerek "Ata binebilir misiniz?" diye sordu.